Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem 10 dakika işçiler. Ayşe bir şey mesela çok uzun bir işin var ya diyelim hani belki 4 saatini alacak. 5 tamam. saatini alacak. Ya buna şimdi otursam saat 1 bitene kadar 6 olacak akşam olacak falan da böyle mıymıntılaşıyorsun ya o işi yapmamak için. Hı hı. Şöyle bir taktik yani seninle bizim ara ara yaptığımız taktik. Mesela yarım saatini bugün 20 dakikasını öbür gün 40 dakikasını akşam 10 dakikasını gece yapmak böyle işi böyle parçalara bölmek o işi yapma motivasyonu daha çok arttırmıyor mu?
Çok doğru biliyor musun? Ve hatta o bir saatlik iş, yarım saatlik iş gözünde büyürken onu böyle parçalara ayırdığında sanki hiç yapmamışsın gibi oluyor.
Evet, şunun gibi bir şey mesela. Elinde diyelim bir kilo Antep fıstığı var tamam mı? Bir kilo. Hepsi önünde böyle çuvalla. Şangır şungır yiyorsun, sürekli yiyorsun. Artık bir süre sonra bakıp miden bulanıyor artık yemekten ya. Böyle çok sürekli aynı şeyi yemekten miden bulanıyor. Ve Antep fıstığından soğuyorsun. Halbuki önüne 50 gram Antep fıstığı koysan ve onu yesen Antep fıstığını bitirdiğinde çılgınlar gibi Antep fıstığı yemeye motivasyonu içinde tutmaya devam ediyorsun.
Doğru.
Değil mi? Bıkana kadar bir şeyi kullanmak bence mesela tüm dünyadaki ilişkilerde geçerli. Yani bir ilişkiyi de sömürmek gibi bir şey bu. Hani her şeyini görüp, her şeyini duyup, her şeyini yaşadığın zaman o kişinin, o yiyeceğin, o dünyanın, o filmin her neyse sende sürprizi kalmıyor. Kalmayınca da bir anda negatif yanlarını görmeye başlıyorsun. Bu Antep fıstığını açmak da tırnaklarını mahvediyor insanı ya diyorsun mesela. Ne bileyim ben ya bu film de işte amma baydı ha diyorsun. Halbuki mesela doğru zamanda izlememişsindir gibi gibi gibi. Yani bir şeyi tam olarak doğru zamanda ve yeteri kadar yaptığında acayip keyif alıyorsun.
Evet ve bazen de bir şey şimdi biz de Cem İşçilerle birlikte Süper FM'de anlatamadım da sizlere hayat dersleri vermeye çalışmıyoruz ama saatler Ayşe Balıbey ve Cem İşçileri gösteriyorsa bilin ki her şeye daha farklı açıdan bakacaksınız bugün de. Şöyle şeyler yazıyorlar Ayşe abla Cem abi biz işte sizler gibi podcast yapmak istiyoruz ya da sahneye çıkmak istiyoruz ya da işte bir albüm yapmak istiyoruz YouTube kanalı açmak istiyoruz ne tavsiye edersiniz? Önceki ne tavsiye ederim biliyor musun diyorum ben. Biliyorsun ki ben Instagram'ın başında vatan nöbeti bekler gibi beklediğim için. Gece 2'de bile bu mesajlara cevap veriyorum. Buradan da söyleyeyim. Bir kere bu iş senin hobinse, seviyorsan, ara ara yapmak istiyorsan hiç bunu iş haline getirmemeni tavsiye ederim kardeşim.
Evet.
Çünkü herhangi bir şey işte gitar çalmaktan tut da şarkı söylemeye, karaoke yapmayı çok seviyorumdan tut da ara ara bir şeyler karalamaya kadar bir şeyi 7/24 yapmak zorunda olduğunda o işten nefret ediyorsun.
Evet gerçekten öyle bir motivasyon. Şimdi genelde hep şöyle bir algı oluyor. Bu işleri hiç yapmamış ama yapmaya birdenbire yeltenmeye başlayan insanlar tarafından. Aa çok tutuyor lan bu işler ben de yapayım. Hı-hı. Şimdi bu şöyle bir şey düşün. Hiç manavı olmayan bir mane tamam mı? Hiç manav yok orada. Sen de asla manavlık yapmamışsın. Hatta manava bile gitmemişsin meyve almaya. Sevmiyorsun yani. Hani bazıları sever ya portakalın iyisini alayım, karpuzu pıt pıt pıt vurayım. Ama sırf o mahallede manav yok diye ben burada manav açarsam çok para kazanırım diye bir manav açarsan çok gerçekten para kazanabilirsin ama hiçbir zaman mutlu olmazsın. O yüzden acaba toplumun, o bölgenin, o diyarın ihtiyaçlarını mı karşılamak lazım yoksa kendi ihtiyaçlarını mı karşılamak lazım onu karar vermek lazım. Çok tuttu podcast'in çok güzel bir anda hiç sadece tutsun diye yaptığın podcast'in tuttu veya YouTube programı tuttu veya filmin tuttu. Sen bu işleri seviyor musun? O, bence kendilerine onu sormaları lazım. Gerçekten seviyorsa dediğin gibi hobi olarak yapacak kadar seviyorsa ölümüne gitsin abi. Ama öbür türlü iş tuttuğunda sonra üf bu ne ya her gün podcast.
Evet her hafta ben bu videoyu çekeceğim her hafta kurgusuna bakacağım. Çünkü aslında uzaktan insanların çok eğlenceli diye gördüğü bir sürü iş. Git o müzisyene sor, git o YouTuber'a sor, git o programcıya sor. Şimdi herkes bayılıyor ya mesela ay işte keşke ben de TV'de program yapsam da Müge Anlı gibi suçluları arasam diye. Ama eminim Müge Anlı her sabah 6'da kalkıp gidiyordur stüdyoya.
Sen Harun Tekin Morbatis'e sor bakayım her Allah'ın günü bir derdin var diye bağırmak kolay bir şey mi? Belki hiç derdi yok. Belki ödemeyi aldın tamam mı? Konser ödemesi yattı hesabına. Bilmem kaç milyon lira hala çıkıp arkadaşlar hep beraber bir der. Şimdi aslında belki de derdin yok.
Belki o de hiç derdi yok ama o gün var gibi yapmak zorunda ya.
Hem öyle hem de var gibi yapmak zorunda ola ola adam ders sahibi de olur.
Ya arkadaşlar, şimdi saatlerinizi anlatamadığımı ve doğruluk ve dürüstlüğü gösterirken ve biraz da omurgasızlığı gösterirken no, Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerle birliktesiniz.
Doğruluk dürüstlük derken 5 dakika reklam arası mı vereceğiz Ayşe? Ben bizi yayınlar aldılar sandım bir an.
Şu insanı çok yaran bir mesai Cem İşçiler. Bunu eminim sen de hak vererek beni dinleyeceksin. Bir işi, bir projeyi, bir diziyi, filmi arkadaşının olduğu için övmek zorunda almak kadar büyük bir eziyet yok.
Oo, Allah kimseye bunu yaşatmasın. Bir de kulise de girmek zorunda kalıp. Ya ben bazen...
Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Yalandan story atmak o izlediğin şeyle ilgili.
Ayşe sana bir söyleyeyim mi? Ben bazen böyle arkadaşlarım davet ediyorlar, stand-up'lara falan gidiyorum.
He.
Şimdi ben en önde oturmayı çok sevmem bu gibi etkinlikler. Çünkü en önde oturduğundan hiçbir hissini saklayamıyorsun.
Ha.
Arkalarda oturmaya çalışırım genelde. Kendim olabileyim diye. Ama işte en öne ayırtmış, koymuş yanına şey ismini falan. Oturuyorsun. Şimdi en önde oturduğun zaman haliyle arkadaşı bile senden de bahsedince sen de bütün gösteriyi tebessümle izlemek zorunda kalıyorsun. Hiç şaka olmasa bile o anda. Olmadık yerde gülmeye çalışmalar, durduk yerde kahkaha atmalar, bir de seyirci de az reaksiyon verdiğinde sen kendi kendine önde dizlerine vura vura gülüyorsun. Herkes diyor bu neye gülüyor acaba? Ama benim çenem ağrıyor biliyor musun? Hani derler ya abi gülmekten çenemiz ağrıdı. Benim gülmemekten çenem ağrıyor.
Yani zorla gülmekten çenem ağrıyor.
Hep yalandan ağzım sürekli yayık ayran gibi açmışım ağzımı. Böyle bakıyorum sahneye. İki gün kendime gelemiyorum ya. Gerçekten çok zor yani. Zorla gülmek zorunda kalmak bu. Cenazede hiç sevmediğim birinin hani bazen oluyor ya.
Hiç sevmediğim biri için yalandan gözyaşı dökmek zorunda olmak ne kadar zorsa.
Evet.
Hiç komik olmayan bir şey. Bizi bir kere, şimdi ismini veremeyeceğim biliyorsun, Ayşe Balıbey bu anlar için yaşar hayatı.
Ayşe Balıbey ile ismini veremeyeceğim devam ediyor. Ayşe sen... Yarın öbür gün bir televizyon programı yaparsan adını ismini veremeyeceğim yap.
Bana Müge Anlı gibi program sundursalar suçluları. Suçlumuzun ismini veremiyoruz şu anda. Bana DM'den ulaşırsanız Müge Anlı et. Böyle şeyler olur. Ben tabii veremiyorum şu anda çünkü hani ulusal bir yayın yaptığımız için de.
Evet.
İnsanları da hedef de göstermek istemiyorum. Ama Instagram hesabımda bunu cayır cayır yaptım. Bütün dinleyicilerimiz bilirler. Cem İşçiler de. Sürekli şuna maruz kalıyor Instagram'da. Ayşe Hanım mesajını görmedi. Ne olur abi oyunlu kimdi? Bu canlara.
Aynen öyle. Saçma sapan bana mesajlar geliyor. Ayşe Hanım'a yazdık ama dönmedi Cem Bey kim o? Ya ben de sormuyorum ki. Arkadaşlar bu arada ben de sormuyorum biliyor musunuz? Yani çoğu bu çok önemli bir ünlüyle alakalı bir gıybet var falan filan. Ben sormuyorum onu bilin yani.
Tabii. Ben sadece onu gece 2'de bile ses kaydı atarak anlatıyorum yani. Hiç merak etmesin. Hiçbirinden eksik kalmasın arkadaşım diye. Şimdi Cem bizi bir beyefendi filminin galasına davet etti. Ama ben daha önce bu filmin yani daha önce biri ve ikisi de yapılmış bu filmin. Fakat biri ve ikisini de izlemediğim gibi üçüncüsünün ne zaman çekildiğinden de haberim yok. Ama işte ısrarla diyor ki bu film işte en az 1 milyon izlenecek. Bir de şimdi şey çok kötü bir his. Şimdi ben bu işi para için yaptım. Benim için çok akıllıca bir bilgi. Yani ya ben de biliyorum filmin kötü olduğunu ama ne yapalım işte 2 tane mortgage var, kredim var tamam mı? Bunu anlarım. Ama bir de o kötü işin arkasında duruyorsan zaten yani. Seninle hiç konuşacak bir şeyim yok. Bana övüyor. Ben de o kadar övünce dedim ki herhalde müthiş bir şey çıktı. Arkadaş ben gittim mi? Sona da kaldım. Böyle 3., 4. sıradayım. Yani sanatçıların önünde oturuyorum yani mal gibi. Bunlar girdiler bir havalarla. 1000 tane arkalarında magazin ordusu falan. Bir sürü de ünlü oyuncu var filmde. Diktirmişler smokinleri, gece elbiselerini, kaynımın düğününe gider gibi gidiyor hepsi. Bir de biliyorsun bu galayı aşırı abartan ünlü vardır.
Evet hazırlı. Sanki tüm... Bazıları öyle galalar yapıyor ki sanki tüm dünya durmuş o galayı izliyor. Halbuki senin hiç yani vizyonda 7000-8000 izleneceksin. Yani hiç ülke o filmi beklemiyor ki sen o filmi çok bekliyorsun sen o oynadığın için. Sen çok heyecanlısın evet ama o kadar dışarıda bir normalde galaya oyuncuların değil izleyicilerin heyecanlanmaz. Aman Allah'ım 2 gün kaldı galası var bugün 2 gün. Hiçbir heyecan yok yani. Çıldırıyorlar ya. Kırmızı halıyı neredeyse sırtını alıp gezecek.
Evet ya. Zaten o kadar abartınca, o kadar beklenti yükseltince de daha fare doğurdu hissi geliyor insana.
Evet evet.
Şimdi gittik. Ben de Barış'a bilmiyorum tabii. Zulmetmek istemiyorum değerli eşime ama o zaman da yeni yeni böyle evliliğimizin ilk zamanları. O da heves ediyor işte. Ünlüleri de tanımıyor ya yakından görmek için. Hiç ünlü de bilmez o biliyorsun. İsmini falan da bilmez. Ben de diyorum ki işte çok övdü diyorum. Gidelim. Abi kalktık buradan. Nereye gittik ya hatırlamıyorum. Bayağı da uzağa yani. Buradan köprü geçtik Özdilek AVM'ye falan gittik. Hani tam o kanyon trafiğine girdik. Böyle tam böyle trafik çıkış saati falan. 2,5 saat yoldayız. Dedi ki Ayşe dedi inşallah dedi film güzeldir. Beni bu trafiğe soktun dedi bu perşembe günü. Hayatım dedim güzel olma ihtimali var mı işte bak devam filmiymiş falan filan. Sıkıyorum ben de. Cem filme bir girdik. Ben 5. dakikada kendi kolumu ısırıyorum yani.
Tamam işte zaten bak ama sen anlamamışsın konuyu. Devam filmi işte. Onun sinemanın önünden geçen hadi abi devam geç. Hani, izlemeden geç filmi yani.
Bak bu arada devam filminin iyi olması çok zordur. Ben böyle Star Wars'ta vardır sadece. Bir de Eyvah Eyvahlar'da gördüm ben. İyi devam filmi yani.
Birkaç tane var. Yani.
Var işte Vizontele işte. Var, Tuğba var mesela işte.
Yok ben... Bir bence Vizontele'den ikiden daha güzel.
Bir mi?
Ama ikisi de çok güzel bu arada mükemmel ama illa birini seç diyecek olursan bana biri seçerdin.
%100 tabii ki canım. Sonra Cem Allah'ım ya Rabbim yani yanımda yören de insanlar var. Basından gelen insan herkes çıt çıkmıyor bak kimse de çıt. Yani koskoca salon tıp oynuyor sanki. Hani bu dram filmi olsa anlayacağım da komedi filmi olduğu için arkada oyuncuların da morali bozuldu şimdi.
Evet galada gülünmemesi bir komedi filmi için.
Of.
Yani bazı filmler oluyor galalarda 200 kişi başlıyorlar izlemeye 17 kişi kalıyorlar. Galadan çıkılır mı ya?
O bir kadar de abi yani. Gala şu demek yani garanti kahkaha getirdim ben size eşimi dostumu.
Evet aynen öyle.
Hani o bile gülmüyorsa artık yarın sen 25 falan açıyorsun herhalde filmin gişesini. Abi neyse sonra bir baktım arkadaş gala davetiyesine film 2 saat 20 dakika.
Eyvah.
Bir de bu galalarda ara mara da vermiyorlar ya tuvaletini tuttun prostat oldun yani. Ondan sonra ben dedim yanlışlıkla dedim şu anda Barış dedi ki ne yapacağız dedi. Ayva yedik yani. Dedim ben fenalaşıyormuş numarası yapacağım sen de dedim benim koluma gir. Bak bu gerçek ha yemin ederim. Filmin ismini isteyenlere Ayşe'nin bavulu Instagram hesabından ve Cem İşçiler'in Instagram hesabından yazacağım.
Ay Allah'ım ya.
Ondan sonra abicim kalktık ayağa ya. Ben böyle garip garip sesler çıkarıyorum filmin aralığında. Ay çok kötüyüm.
Ay öleceğim gülmekten doktor.
Ay çok kötüyüm çok. Ay boynum. Hani böyle evet. Sanki bana görünmez cinler gelmiş de migren sokmuş gibi beynime daha. Ay çok kötüyüm falan. Sonra artık birkaç kişi yandan yönden dedi ki o basına. Ay iyi misiniz hanımefendi falan. Ay dedim ben hiç iyiyim çok kötüyüm. İlacımı da almamışım. Ay çok kötü vertigom. Bir anda 40 yaşında vertigom çıktı hiç çıkmaya hemen. Ondan sonra hemen apar topar 3. sıra ayağa kalktılar böyle beni kalmış. Barış da o kadar rolüne adapte olmuş ki açılın diye.
Arkadaşlar ölüm riski var diyorum.
Ya bir de o kadar ciddiler ki salak kafamdan aşağı pet şişeyle su döküyor. Ya ne döküyorsun?
Ama ıslanmaya değer ya bence oradan kaçmak.
Ya sen deli misin? Duşun altına girerim kıyafetle ya. Yeter ki o filmden kurtulayım.
Bak bu tip filmler aslında çok güzel bir para kazanma yolu açabilirler biliyor musun bence?
Nasıl?
Mesela biz seninle yapalım. Mesela çok kötü film yapalım değil mi? Berbat. aşırı ağır ilerleyen böyle. İnsanlar artık böyle buhranlar geçirsin izlerken. Film böyle 2 saat 15 dakika olsun tamam. Giriş 10 lira. Arkadaşlar bak giriş 10 lira. Evet. Koydun mu filme? Herkes 10 lira lan ne kadar ucuz oğlum. Otursak bile de değer falan filan diye. Açacaksın sinemaya vizyonu full içerisi. Ha. Film böyle ağır ağır işliyor. Sonra kapıları kilitleyeceksin abi. Bak kapıları kilitleyeceksin. Oraya tabela koyacaksın. Çıkış 500 TL. İstediğin zaman çıkabilirsin. Yemin ediyorum yani gişe rekoru kırarız.
Allah belanı versin. Kimsenin aklına gelmemiştir bu ha.
Süper fikir. Giriş 10 lira çıkış 500 lira. Herkes hatta böyle çok erken çıkmak 750 lira. Böyle yani zaman ilerledikçe fiyat da düşüyor.
Bir de biliyorsun yani bizim malımızı al canımızı alma. Hani tabii, tam tersi pardon canımızı alma.
Hatta şöyle şeyler olabilir. Dünya tarihine bir ilk. Cem İşler ve Ayşe Balıbey'in sadece 2500 kişi tarafından izlenen filmi 7 milyar dolar hasılat yaptı.
Millet o parayı vermemek için var ya Allah belası 1,5 milyon insan izler 3 günde. Abi sonra biz kalktık gidiyoruz ya sonra kapının önüne bir geldik Cemo bir baktım 3. sıra komple benimle birlikte çıkmış.
tabi hastamız var onlar doktordur belki.
Diyorum ki arkadaşlar siz niye çıktınız diyorlar ki Ayşe Hanım biz de bahaneyle çıktık kendimizi kurtardık. Ben de böyle dedim. Ne kadar ayıp ama arkadaşlarımıza destek olmalıyız. Ben çok kötüyüm şu an olamıyorum ama muhakkak dedim bu filmi paylaşacağım. Biz bir topuk bir koşarak otoparka gidiyoruz. Bir anda benim o yürüyen merdivenlerde gözüm bir açıldı o migren saplanan Ayşe'nin beyni.
Ayşe biz seninle öyle film yapacağız. Galadan çıkanlar vizyona bilet alacaklar.
İşte onu söyleyelim. Buradan da bunun müjdesini verelim arkadaşlar. Sadece gösterilerimizle gümbür gümbür gelmiyoruz şehirlere. Bir de ileride inşallah çok güzel bir dizi ve sinema filmi projesi var ikimizin de aklında. Bunu evet. hayata geçirdiğimizde galada 15 dakikadan fazla durmak mümkün olmayacak. Size galaya, bunu vaat ediyoruz. Galanın sonuna kadar filmi izlemeyi vaat ediyoruz.
O kadar çok davetli olacak ki galada sadece gelenler 15'er dakika kalabilecek. Öbür grup olacak. Diğer grup gidiyor. Öbür grup çıkıyor. Hiç kimse tam izlemeyecek çünkü bizim derdimiz galadakileri de vizyona sokmak. Yani galadakileri de bile satmak. O yüzden her galaya gelenler her bütün filmin başının sonuna kadar izlemeyecekler.
Arkadaşlar anlatamadım da saatler Ayşe Balıbey ve Cem İşçileri gösteriyor Süper FM'de. Anlatamadım devam ediyor. Cemu şimdi böyle güzel güzel konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama belediye başkanlık seçimleri de yaklaştığı için biliyorsun haberler de birbirinden güzel ve eğlenceli. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama gördüm ve çok güldüm. Senin benim yapacağım bir açıklamayı yapmış belediye başkan adayı. Kızılcahamam CHP belediye başkan adayı Coşkun Ünal beyefendi. Şöyle bir isyan etmiş halka. Demiş ki gönüllerin başkanı olmaktan beni bir kenara atın. Kızılcahamam'a belediye başkanı yapın. Her seçimde gönüllerin başkanı, gönüllerin başkanı seçilemiyoruz demiş.
Hep gönüllerde mi kardeşim? Belediye binasına gidiyorum, gönülden kartım yok. Kartsız gönüllerin başkanı mı olur?
Düşünsene sen geliyorsun şurayı istimlak edelim. Ne sıfatla? Gönüllerin başkanı sıfatıyla. Yani gölgelerin gücü adın.
Efendim şuraya bir AVM yapmak istiyorum. Efendim nereden bulacağız parayı? Gönlümden.
Gönlümden de bak o kadar hak verdim ki adamın o kadar haklı ki isyanı yani her şeyden bağımsız. Abi sen de çünkü bu muhtar adayı skeçlerini çektiğinde hep görüyoruz. Halkımız inanılmaz goygoycu.
Evet çok çok seviyorlar. Gerçekten böyle ciddi almak ve ciddi alınmayı çok istiyorlar.
Değil mi?
Ben bunu deneyimledim yani özellikle kendisinden daha üst mesela sadece oy verirken biz yukarıda gözüküyoruz ya sonuç itibariyle hani hepsi ayağımıza evet, geliyor falan oy istiyor. Ama o anda bile kazanırlarsa biz yine onların altında kalacağız düşüncesiyle yine bir itimam söz konusu oluyor. Çok enteresan. Halbuki asıl kişi sensin, halksın. Halk sen en yukarıdasın aslında.
Evet.
Ama temsilcin bile senden daha yukarıda olmuş oluyor. Çünkü senin ona işin düşüyor. Onun sana aslında işi düşmüşken. Çok enteresan bir psikoloji. Bunu sosyologlar ama iyi sosyologlar araştırsın. Yani hep
çok
sürekli...
üzülüyorum arkadaşlar. Aynen. Aklıma bir fıkra geldi.
Birdenbire Ayşe'yle bizim halkımıza aynı anda fıkralar gelebilir. Yani sadece aynı 2-3 cümleyi tekrarlayarak sürekli farklı konuları aynı noktada birleştiren değil, bu konuyu inceden inceye işleyen sosyologların araştırmasını öneririz ve dinlemek isteriz yani.
Ben de şunu öneriyorum gerçekten. Şimdi bir insana goygoylamak çok zevkli bir şey, tamam mı? Çünkü biliyorsun ki birisi zaten bir belediye başkan adayı olduğunda, muhtar adayı olduğunda zaten o ilgiyi ve alakayı istiyor halktan. Halkımız da istediğini veriyor aslında.
Evet.
Yani o yüzden senin aday olarak o halkın hem sana hem başka partilere aynı goy goyu yaptığını bilecek kadar uyanık olman lazım.
Tabii tabii. Seçmen orada her takım elbiseyle gelene desteğimizsiz de diyor. Orada aynı yerden 4 farklı kişiye oy vereceği taahhütünde bulunuyor. Herkes de kazanacağını sanıyor. Sonra çok büyük hüsran.
Ama ben bu adamı gerçekten çok samimi buldum yani. Yeter artık gönüllerin başkanı olmak istemiyorum. Bu şeylere de yapıyorlar bak. Bizim insanımız bunu ben de yapıyorum. Sen de hepimiz de. Mesela bir yerde vali yardımcısı. Abi adama sürekli sayın valim diyorlar. Ya kardeşim sen adamın kararnamesini niye burada imzalıyorsun ya? Şizofren haline getiriyorsun adamı. Kaymakam yardımcısı, sayın kaymakam. Ya zaten vali yardımcısı, kaymakam yardımcısı, belediye başkan yardımcısı bunlar da çok önemli ve kıymetli görevler yani.
Tabii mesela ama şöyle de demek biraz şey uzun sürüyor. Işte. Merhaba sayın kaymakamımın yardımcısı.
Ya öyle deme. Sayın vali yardımcım demek de bir şey. Sayın valim, sayın valim. O da öpüyor. Valiyim değil mi ben? Ona bir tane tekme atayım şimdi git.
Vali benim gerçek vali benim yardımcım değil mi aslında? Yani sana göre ben valim değil mi? O yardımcı değil mi? Çağırayım mı yardımcımı? Alsın mı bana poğaça bakkaldan?
Sevgili Süper FM'ciler ve anlatamadımcılar. Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerle anlatamadığım programı devam ederken gerçekten artık şu birbirimizi goygoylamaktan halk olarak vazgeçelim. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Siz de aynısını yapıyor musunuz? Ayşe'nin bavulu Cem İşçiler Instagram hesabına. Evet Ayşe abla, Cem abi ben de en son şunu goygoyladım. Müdür yardımcıma sayın müdürüm deyip gittim odasına. Burada iş yerinde çok yapılıyor böyle şeyler.
Tabii. tam müdür bile değilken yani sadece departman sorumlusu.
Olma ihtimali var.
Tabii departman sorumlusu sayın müdür diyorsun bir anda müdür oluyor. Ve kendi kendine müdür gibi patronun kapısını kırıp girecekler herhalde utanmadan.
En çok iş yerinde kime yalakalık yaptın? Bana doğruyu söyle.
Ben mi? Ben patrona. Ben yukarıdan yalarım. en yukarıdan yanarım Ayşe'cim. Aşağısı benim tükürüklerimi hisseder.
Ne oldu ya, herhalde bugün yine CEO'ya yalakalık yapıyor Cem diye. Tabii, onlar yağmurlarında.
Herhalde abi, ben hep küçük şirketli, yani küçük ölçekli şirketlerin patronları hep benim yani yalama hedefim olmuştur. Çünkü müdür yaladığın zaman müdürün de fırça yediğini görüyorsun ya patrondan. Son itibariyle. Mesela bir konuda müdür
sana... En yukarıyı hedefle.
Tamam, mesela bir konuda sana müdür izin veriyor. Tamam, bugün mesela erken çıkabilir miyim diyorsun müdürüne. Müdür ne diyor? Tamam, erken çık diyor. Ertesi gün bir geliyorsun, patron seni odana çağırıyor. Diyor ki niye erken çıktın sen? Efendim ben müdüre söylemiştim. Bana niye söylemedin diyor. He, burada diyor ki patron beni yala. Hmm. O yüzden erken çıkman gerçekten gerektiğinde o gün bir kere patrona çok iyi davranacaksın. Mükemmel. Sabah günaydın efendim, hoş geldiniz. Şimdi siz kahvaltı yapmamışsınızdır. Hemen ben size bir tane çok güzel bir yer buldum. Müthiş bir zeytinli poğaça yapıyor. Görme abi, siz bunu yemeden zaten ben yemem. Ben yapmadım kahvaltı bu arada gibi. Öyle bir hale getireceksin ki patronu. Patronu böyle iyice yumuşatacaksın. Patronu hamama sokacaksın neredeyse. Patronu çipil çipil terlerken. Ya bu arada ben de bir işim var da. Bugün de çok biraz sakin. Yarın çok yoğun bir gün. Hem biraz dinlenip kendimi yarına hazırlarım diye düşünüyorum. Gibi bir yerden izin alacaksın. Çünkü lakkadan lak. Patron ben o bir gibi çıksam olur mu dersen hayırdır diyecek. Çünkü ilk irtibatın o ya patronla.
Evet, doğru.
Ben hep hayatımı böyle geçirdim arkadaşlar. Yani ben
tekstil sektöründeki başarısını Cem İşçiler patron yalakalına borçlu. Lütfen bizi izleyen çocuklar buralarda kulaklarını kapatsınlar.
Evet, asla böyle olmayın arkadaşlar. Kendi karakterinizi, omurgalı duruşunuzu ortaya koyun. Cem abiniz gibi yapmayın.
Evet, siz mesela bizi dinliyorsunuz ya, aileler de bizi dinliyor, çocuklar şimdi okullardan dönerken arabalarda, servislerde bizi dinliyor. Şunu deyin, Ayşe abla, Cem abi bu konuda bunu yaptı, demek biz tam tersini yapalım diyerek. Benim mesela en trajik hikayem şeydir, biz bir kurumsal iletişim, işte şirketlerde böyle kurumsal iletişim bölümleri her hafta bir fikir bulur ya sana, bir fikirle gelir, ice breaking fikri ve bütün o çalışanların insani yönlerini görmen için sana etkinlikler düzenlerler.
Evet.
Biz de böyle çok severek, eğlenerek gidiyorduk onlara falan. Bir tanesi böyle langırt turnuvası. Ama böyle işte ve biz de hem toplantı yapmak için hem de langırt oynamak için Sapanca'ya gitmişiz bir günlüğüne. Yani biz niye İstanbul'da langırt oynayamıyoruz?
Yani langırtlar mı oradaydı, anlamadım ki.
Ya gir abi Fame City'ye diyormuşum. Sür abi Bakırköy Galeri'ye. Yani şey çok enteresan. Şimdi sonuçta belli bir bütçeleri var ya bunların da, harcamaları gereken şirketlerin.
Evet de kardeşim.
Etkinlik yapalım işte.
Tabii ki yapalım da ben birdenbire hiç çok da fazla normal şartlarda dışarıda da buluşmadığım insanlarla Sapanca'da mangal yapmak istemiyorum ki. Yani ben normalde zaten yapıyorsam zaten biz her hafta buluşuruz yani. Zaten biz sabah akşam birbirimizi görüyoruz. Bir de dışarıda da birbirimizi görmek, bir de ailelerimizle. Şimdi orada da mesela normalde çocuğuyla iyi anlaşamayan, eşiyle arası çok iyi olmayan insanlar veya o zamanlar iyi değildir. Orada bir de mutlu aile tablosunu oynamaya çalışmak zor oluyor yani.
Ya beni gene Sapanca'ya gitmek değil de beni şey çok güldürüyor abi. Bunlar yıl sonu işte bütçeler açıklandı, şu EBITDA'lar tutturuldu falan diye Kıbrıs'a gidiyorlar ya. Herkes bir mayoyla izliyor. Kardeşim bütçe konuşmaya niye Kıbrıs havuz kenarına gidiyoruz? Manyak mısınız ya?
İşte Kıbrıs havuz kenarına bütçe konuşmaya gidince şey konuşuyorlar. Bütçemiz var mı? Yok abi, hepsini burada yedik.
Hepsini Tarkan konserine sıktık arkadaşlar. ne olacak müdürüm bizim Mart ayındaki maaş zamları? Gidin artık Tarkan'a sorun onu.
Vallahi onları Tarkan Bey verdi. Gidin onları alın.
Benim biz işte bu gittik bir tane Sapanca'da. Hakikaten etkinlik metkinlik ayağına. Millet işte zaten birbirinden hoşlanmayan 400 kişi. Daha hoşlanmadıkları bir 24 saat geçirmek için.
Herkes cehennem azabını yaşıyordu.
Bir tek yöneticiler eğleniyor abi. Üst düzey yöneticiler. Onlar da şöyle diyorlar. Ay ne iyi ettik de buraya geldik. Ya tabii ki sen ne iyi ettin de buraya geldin.
Ya yönetici bey, sen hafta sonları sıkılıyor olabilirsin. Benim 1000 tane planım vardı. Şimdi şirket şeyine yemeğine de gelmemek de olmaz. Mecbur geldik.
Abi sen şoförünle, çakarlı arabanla, emniyet şeridinden geliyorsun. Bir de biz o hayvan gibi trafikte sabahın köründe geliyoruz yani. Anladın mı buraya? Minibüslerle ne langırt oynayacağız. Biz oynarken bu yöneticilerin çocukları bazen gelir ya böyle ortamlara.
Evet.
Yönetici inanılmaz gıcık bir oğlunu getirmişti. Allah affetsin, Allah kimse öyle evlat vermesin bak. Bizim de yeğenimiz, çoluğumuz, çocuğumuz oluyor. Kınamayalım, bizden çıkmasın. Cem çocuk bir gıcık. Tam 12 yaşlarında böyle. Tam gıcık yaşları böyle. Hani anneye babaya isyankar, okula isyankar, öğrencilere falan eziyet eden filan böyle deccal gibi bir çocuk. Abi biz çocukla başladık oynamaya. Abi ben çocuğun gıcık, yani çocuk bir de o kadar gıcık ki hani böyle bir yönetici babanın farkındalığı sıfır oluyor ya bazılarının şımarıklıktan
zaten,
artık.
Zaten genel, çoğu ya zaman CEO'ların çocukları çok gıcık olur.
Evet abi, bu yazılı olmayan bir kural gibi. Ya da bunlar artık memleket meseleleriyle, iş meseleleriyle çok ilgilendikleri için kendi çocuklarını unutuyorlar eğitmeyi.
Ve şöyle de bir durum söz konusu. Çocuk o kadar çok birdenbire iyi görüyor ki okulda o kadar iyi görmüyor, dışarıda görmüyor, arkadaşlar arası görmüyor. Birdenbire 70 tane çalışan ay canım ne tatlısın diye üstüne atlayınca Allah Allah kimden bahsediyor acaba diye çocuk da manyak oluyor.
Evet, o diyor ki ben miyim, ben miyim gerçekten tatlı olan diye çocuk da deliriyor. Abi ondan sonra Cemo. Şimdi çocuk dedi ki başkalarıyla oynuyor ama ona tekme atıyor, buna tükürük atıyor falan, iğrenç bir çocuk. Dedi ki benle dedi langırt oynar mısın? Oylarım dedim ki biliyorsun ben de langırtta iyiyimdir yani.
Evet. Sen abi hatta ben... langırtta yani oradaki sopaları da kullanmazsın. taktik verirsin oradan, oyuncular sopalarla çıkıp birbirini çalımlarlar.
Tabii yani oyuncular düşün, ayaklarını ve kafalarını kullanmadan gol attırırım hepsini onları. Langırt da ne büyük bir saçmalık ya, futbolcuları bağlayıp bir oyun oynatmak nedir? bu kimin rüyasını yaşıyoruz kardeşim bu langırtta? Hangi psikopatın rüyası ya langırt oyunu?
Evet, bir de sanki futbolcular bir düğünde halay çekiyorlar da apar topar sahaya getirilmişler gibi. Kolları birbirine bağlı.
bağlayın bütün futbolcuları. Ronaldo'yu bağlayın, Messi'yi bağlayın. Yani hani PlayStation falan anlıyorum, çok mantıklı. Langırt yani gerçekten insanlığın dibi bir oyun yani.
Çok enteresan bir oyun. Bir de fırfır yapan kişiye kızamıyorsunuz, flörtün oluyor, bir şey oluyor.
Tabii. Fırfır yok diye birbirine bağırıyorsun. Ne oluyor abi koca koca adamlar ya?
Fırfırsız oynanır mı ya bu oyun?
Bravo. Mükemmel zevkli. Langırt'ta fırfırsız oynayan bana selam vermesin kardeşim.
Tabii top fırlayacak, dışarı çıkacak, topu peşine koşacaksın. Mükemmel zevkli.
Ne oynuyoruz abi? Langırt oynuyoruz. Gerçek insanları oynattığını düşünsene. Acun onu bir ara yapıyordu, hatırlıyor musun? İnsanları bağlayarak Survivor'da eski futbolcuları
Langırt. Acun onu da yaptı. Ya Acun inanılmaz yani. Bu nasıl insanları birbirine bağlamaya ikna ettiğinde... Ne için? Hamburger için mi? Nasıl yaptın bu işi?
Ya koskoca Ümit Davalaları, Hasan Şaşları bağlıyorsun be kardeşim. Sen bu adamlar yani, gibi Brezilya'ya karşı oynadılar ya.
Gol attı lan Brezilya adam. Sonra ondan düşünsene tam o sırada gol attıktan sonra sevinirken Hasan Şaş veya ne bileyim Ümit Davala, ne bileyim Ümit şey Davala değil, Ümit Karan. He. Şunu düşünmüş olabilir mi? Aradan 15 sene geçecek, benim ellerimi bağlayacaklar, Survivor'da adasında ben top oynayacağım.
Ve bu acının rüyasını yaşıyoruz bence hepimiz bu kadar gerçekten.
Vallahi ya.
Sonra abi langırt oynarken ben çocuğa inanılmaz kurulduğum için Cem Allah ne verdiyse girişiyorum. Bak kafa, fırfır, kol, göz böyle o langırt tahtasını sallamalar falan her türlü pisliği yaptım. Ve çocuğu 15-0 yendim. Abi herkes bembeyaz oldu ben çocuğu yenince. Çünkü çocuğa her şey, herkes çok özel bir yetenekmiş gibi davranıyordu 2 saattir. Ben bu çocuğun içinden geçince bir ağlamaya başladı bu şerefsiz. Abi tam böyle zengin şımarık çocuğu ağlaması vardır ya, yalandan ağlama.
Evet biliyorum hani ağlamayı. Evet.
Etinden et koparılıyor gibi ama hiçbir şey yok ortada. Dedim ki bak güzel kardeşim dedim. Futbol hayatın ta kendisidir. Burada yenilirsen dedim, ayağa kalkmayı öğrenirsen gerçekte de öğrenirsin dedim. Çocuk daha da ağlamaya başladı. Sonra koşarak gitti. Muhakkak ki beni babasına şikayet etti. Sonra ben 2 sene o şirkette terfi edemediğim gibi bir alta düşürüldü benim pozisyonum, biliyor musun? Hani seniorken junior oldum bir anda. Altımda avukatlar varken bir anda ben avukatlara bağlı çalışmaya.
Memduh Bey ben odama giremiyorum. Ayşe Hanım siz güvenlik oldunuz ya. Mangaldan sonra.
Beni mübaşir yapmışlar değil mi avukatlıktan bir anda. Sen bu davaları bağıracaksın Ayşe'cim dışarıda bizim kurum adına diye. Yani diyeceğim yok arkadaşlar. Cem İşçiler çok haklı. Hayatta kime yalakalık yapacağınızı iyi seçin.
Tabii tabii. Yukarıdan.
Yani altlara değil. Yani altlarla uğraşmayın. Onlar sizi bir gün görür, iki gün görür. Zaten onların da koltukları sallanıyor sizin gibi. Ama üstteki insana direkt ona doğru yürüyün ki benim gibi kurumsal hayatta 4 gün iş yapmayın.
Abi senin yalakalık yaptığın kişi başka birine yalakalık yapmıyor olmamalı. Yapmıyor bravo. Olmalı. Yani senin yaladığın başkalarını da yalıyorsa sen asıl yeri yalayamıyorsun. Yalamak burada yani yalakalık yapmak anlamında söylüyorum.
Tabii tabii.
Yani asıl o zaman doğru yanlış yerdesin demektir. Şu anda
çok yanlış yerdesin.
Yani hiç böyle radyo programı görmedim. İnsanlara doğru kişiye yalakalık yapmakla alakalı sempozyum veriyoruz.
Kardeşim çalış başarılı olu Bill Gates de söyler, tamam mı? Herkes söyler. Biz burada gençlere hayatın gerçeklerini öğretiyoruz. Acı gerçeklerini.
Evet işte anlatamadım.
Ve ancak Ayşe'yi ve Cem'i dinleyerek hayatta başarılı olabilirsiniz. Bak Acun'a Şimdi bütün futbolcuları ipe dizmiş, bağlamış, onlara langırt oynatıyor. Anladın mı? Belki Acun'dan çok daha zeki, çok daha akıllı ya da her şeyi kuralına göre oynayan bir sürü insan vardı. Ama kim başarılı oldu? O. Bu iş mi? Yarın hepimizi bağlıyormuş Acun. Seni, beni, bütün süper.
Ayşe ile Cem gelin akşama kadar beni övün.
Gelin buraya, ağzınızla kamyon çektireceğim bugün de. Sevgili anlatamadımcılar, bugün de yine güldüğümüz, eğlendiğimiz, asla ciddiye almamanız gereken sohbetlerimizle sizlerle bir iki saat geçirdiğimiz bir gün daha bitti.
Evet, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, hep destekçimizsiniz. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Anlatamadım yapımcıları olarak, yayıncıları olarak, Cem İşler ve Ayşe Balıbey. Sizleri çok seviyoruz. Kalbinizin bir köşesinde bir yerlerde durup ara ara karşınıza çıkmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Ayrıca sahnelerde de karşınıza çıkıyoruz. 27 Mart'ta Ankara'da, 28 Mart'ta İstanbul'da sizlerle beraberiz. Onu da Instagram storylerimizden görebilirsiniz. Aysinimoğlu Instagram hesabı ve Cem İşçiler Instagram hesabından. Programı Süper FM'de yayınlandıktan hemen sonra, birkaç saat sonra dijital ortamlarda da sizlerle reklamsız ve müziksiz olarak sizlerle beraber öpüyoruz sizi.
Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.
Bye bye.